Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki yeni bölümüyle sizlerin karşınızdayız. Kıymetli dostlarımız, bu hafta da güzel bir misafirimiz ve çok da kıymetli bir konumuz var. İnşallah onu sizlerle paylaşacağız. Eğitimde İyi Örnekler programında her hafta yeni bir konu, yeni bir konukla karşınızda oluyoruz. İyi örnekleri, güzel çalışmaları çoğaltma gayretiyle sizlerin önüne sunmaya efendim çalışıyoruz. Çünkü iyiliklerin çoğalması bizim önemli bir meselemiz. Geçen hafta Selahattin Aydın Bey konuğumuzdu. Çok güzel bir kavram, bir ifade kullandı. İyi olmak yetmiyor, aktif iyi olmak lazım diye bir ifade kullandı. Biz de aktif iyileri karşınıza çıkartıyoruz, mikrofona davet ediyoruz. Bu aktif iyi olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın çalışmalarını sizler dinleyin, efendim duyun, oradaki başarı hikayelerini öğrenelim hep birlikte. Ve belki bunlardan bizim gönüllerimize farklı farklı ilhamlar gelir, etkiler oluşur. Ya biz de bulunduğumuz bölgede, yörede ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Efendim bak bu arkadaşımız bunu yapmış, ben de bunu yapabilir miyim acaba diye bir heyecan, bir gayret oluşur diye. Bunun derdiyle, bunun endişesiyle Eğitimde iyi Örnekler programıyla her hafta karşınıza aktif bir iyiyi çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu hafta da böyle güzel bir abimiz, hocamız bizlerle birlikte. Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Edris Bey. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Hocam yoğun programında bize de vakit ayırdılar. İnşallah bugün birlikte olacağız kendileriyle. Süleyman Derin hocam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf kürsüsünde Profesör Doktor Süleyman Derin Bey vazife yapıyorlar. Ama aynı zamanda Uluslararası İlahiyat Programı var. Yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen Uluslararası İlahiyat Programı'nın da koordinatörü Süleyman Derin hocamız. Şimdi biz sözü kendisine vereceğiz. Öncelikli olarak hocam Uluslararası İlahiyat programı nasıl ortaya çıktı? Nedir? Ne değildir? Uluslararası ilahiyat derken nereleri kastediyorsunuz? Nerelerden öğrenciler var? Buradan başlayabiliriz uygun görürseniz. Daha sonra açarız konuşmayı inşallah.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Uluslararası ilahiyat programı Avrupa'ya, Batı'ya gönderdiğimiz işçi kardeşlerimiz, gurbetçilerin dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere orada yaşayan, orada doğma büyüme, orada lise bitiren ve oranın vatandaşı olan Bu gurbetçi kardeşlerimizi burada okutuyoruz biz. Hmm. Bunun amacı nedir? Şimdiye kadar maalesef ilk dönemde 60'lı yıllarda Avrupa'ya işçi gönderilmiş, hiç ilgilenilmemiş. Evet. Yani gitsinler oradan para göndersinler, mark göndersinler, evet, frank göndersinler. O zaman tabii euro yoktu. Hı-hı. Bir de batılılaşsınlar da başımızdan Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyoruz, batılılaşmayı.
Evet.
Bunlar daha güzel modernleşip gelirler demişler ama evet, tabii Allah'ın da bir planı projesi var.
Tabii ki.
Hiç uymamış birbirine. Yani Avrupa'ya giden Müslümanlar bizden daha iyi korunmuş. Hmm. Belli oranda. Orada mescitler açılmış elhamdülillah. Bugün yani Almanya'da 1000'den fazla mescit var. Sayısını bilen yok. Çok fazla yani elhamdülillah. Allah Allah. Yani bugün Avrupa'da seyahat ederseniz her 5-10 kilometrede bir cami bulursunuz illaki. İş yani İstanbul'dan tabii daha azdır ama
evet.
Şimdi şunu demek istiyorum. Hamdolsun bu kardeşlerin orada kendilerini korumuşlar ama tabii onlar daha eğitimsiz kimseler, ilk gidenler. Okuma yazmayı bile bilmeyen kimseler gitmiş.
Değil mi? Yani Türkiye'den ilk gidenler de
çok köyden, kentten yani düşük, işi gücü olanlar gitmemiş.
Evet.
Tabii bu büyüklerimiz, abilerimiz, Allah onlardan razı olsun. Orada kendi kıt imkanlarıyla camiler yapmışlar, İslam merkezleri kurmuşlar. Türkiye sondan kere, 82'de yanlış hatırlamıyorsun ama Kenan Evren döneminde hani vardı bir sürü şey de çıkmıştı. Arapların parasıyla işte imam gönderildi falan filan diye.
Evet.
O zaman bir parça din adamı gitti. Tabii yeterli olmuyor bir. Birincisi Türkiye'nin hepsine her camiye imam göndermesi kolay değil. İkincisi göndersek bile orada kültürel bir çatışma oluyor. Yani buradan giden hocamız Almanca bilmiyor, Fransızca bilmiyor, İngilizcesi yok. Orada kültürü tanımıyor, çocuklara yaklaşımında sıkıntı olabiliyor. Tamam eski nesillerle yanlaşıyorlar.
Evet.
Ama ikinci ve üçüncü nesil dil sıkıntısı da var aynı zamanda. Yani Türkçe'yi de tam iyi konuşamıyor bunlar. Ve bir de şu var. Avrupa ülkeleri, bu da yani maalesef acı bir şey. Sanki Türkiye ile irtibat kopsun, asimile olsun oradaki Türkler diye. Türkiye'de imam gitmesine sıcak bakmıyorlar. Yani engelde çıkarmaya çalışıyorlar. Bütün bu ihtiyaçlara binaen oradaki kardeşlerimiz eğitilirse inşallah oranın vatandaşı. Dilini biliyor, kültürünü biliyor. Hiçbir bahaneye mahal kalmadan orada imamlığı onlar yapacak. Belki ileride müftüler olacak. Berlin müftüsü atıyorum. Londra müftüsü.
Evet.
Bu kardeşlerimiz buradaki Kur'an kursu, imamlık artı ilkokullarda inşallah bunu da bekliyoruz yakın zamanda. Yani orada yani 3 milyon 4 milyon Türk var. Din dersi niye okutulmasın?
Değil mi?
Yani bazı yerlerde okutulması herhalde karar da alınmış zaten. Bir de orayı öğretmen yetiştirmek şeklinde. Diyanet Vakfı aracılığıyla hükümetimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız oradan öğrenci getiriyor.
Eyvallah.
Biz Marmara İlahiyat, İstanbul İlahiyat, Konya'da ve Bursa'da bunları eğitime tabi tutuyoruz.
Eyvallah.
Yaklaşık bizde 250 civarında mesela Marmara İlahiyat öğrencimiz var.
Yani Marmara İlahiyat Fakültesi'nde 250 tane civarında, evet. Avrupa ülkelerinden.
Avrupa vatandaşı, evet. Orada doğma büyüme, orada lise bitirme kardeşlerimiz. Burada eğitim, bir söyleyeyim, çok harika bir şey oluyor bu.
Evet, yani bu Avrupa vatandaşı ama bizim oraya giden gurbetçilerin tabii. Çocukları
zaten
bunlar.
Zaten eğitim Türkçe.
Evet, eğitim dili de Türkçe.
Tabii, tamam. Tabii, eğitim dili Türkçe. Böylece bunun çok değişik faydaları var.
Peki hocam, bu gelen kuşak kaçıncı kuşak olmuş oluyor?
Bunlar tahminim dördüncü kuşak.
Dördüncü kuşak.
Üçüncü ve dördüncü kuşak.
Şimdi bunlar İlahiyat Fakültesi'ne 250 kişi size öğrenci, eyvallah, olarak gelmiş. Yani bu çocuklardan hareketle oradaki gurbetçilerin durumunu bir değerlendirseniz hocam.
Ya
şimdi, yani bu dördüncü kuşak nasıl yani? İlahiyata gelmiş acaba böyle çok dindar veya bu işlere çok meyilli mi? Yoksa siz onları belli bir yola getirmeye mi çalışıyorsunuz?
Eyvallah.
Bu aslında oradaki dönüşümün de bir göstergesi bu çocuklar belki de.
Şimdi ilk kuşak tabii kendileri Avrupa'da, gönülleri burada diye onları belki, eyvallah, tarif edebiliriz. Güzel. Hepsi işte bir ev yapayım, bir dükkan alayım,
bir deneyim,
kamyon alayım, geri geleyim. Hı-hı. Bir çiftlik alayım, işte çiftçilik yaparım hayalleriyle gitmişler. Tabii bu hayat. Oradaki hayata alışmışlar. Buradaki belki şeylerini kaybetmişler, işlerini, güçlerini. Oraya böyle biraz zoraki şekilde, tabii yaşlanınca, emekli olunca, çoluk çocuğu orada okumuş, orada iş bulmuş, geri de gelememişler. İkinci nesil biraz daha hem orada hem burada. Yeni nesillerse maalesef tamamen artık orada. Yani evet, fizikleri de orada, gönülleri de çoğu. Artık biz Alman vatandaşıyız, biz Fransızız şeklinde. Kendilerini tarif ediyor ama tabii dini duyguları da var. Evet, Avrupa'da, Almanya'da yaşayan Müslümanız şeklinde bir yeni kimlik oluştu. Ve bunlar yani işin daha acı tarafı, ne oraya tam uyum sağlayabiliyorlar. Çünkü onlar yabancı gözüyle bakıyor. Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si. Biraz sonra belki son zamandaki hadiseye de geleceğiz,
evet,
değil mi?
Eyvallah. Tabii şimdi onu da kısa,
evet, kısa değinmek lazım. Biz de bunları Almancı, işte hani Almancı tabiri çok argo bir, evet, tabir, evet, değil mi? Evet, evet, yani evet. Alman, alan satan gibi Almancı, evet, demekse artık bunlar Almanlaşmış gözüyle bakıyoruz.
Burada da bir sahiplenme
burada
olmuyor,
da
orada da
sahiplenme
bir sahiplenme olmuyor.
Şimdi inşallah bu proje ilk defa devletimize, yani bu işi sağlayan şu andaki Diyanet İşleri Başkanımız, o zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı. Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız, o bu fikri geliştiriyor. Çünkü gittikçe görüyor ihtiyaçları.
Tabii.
Şöyle bir olay anlatıyorlar, ben de bunu hakikaten çok önemsiyorum. Bir gün diyor bir camiye denildi ki papazlar işte diyalog ayaklarıyla geliyor, orada cemaatle konuşuyorlar. Ben de diyor hemen gittim. Yani oturmuş sandalyeye papazlar. Oradan cemaat soru soruyor. Müslüman cemaat. Bir kere yani sakat cemaat yerde oturuyor. Papazlar sandalyede oturuyor. Bu hoş bir şey değil bir kere görüntü olarak, değil mi?
Tabii.
Onların
ki
yerde oturması
tabii
lazım yani. Neyse. İşte meleklerle alakalı bir soru sormuş. Oradan cemaatten birisi. Tabii şunu söyleyeyim. Hristiyanlık bozulmuş bir din olduğu için onların din adamları daha eğitimli olmak zorunda. Çünkü siz elinizde sakat bir malzemeyi pazarlamak durumundasınız.
He, daha mahir olmanız
lazım. Hepsi doktora yapmış. İki üniversite bitirmiş. Birkaç dil bilen, doktora yapan, iyi felsefe bilen insanlar. Yani siyaha ak deseler onu ispat ediyorlar. Akata kara deseler onu ispat edecek şekilde bir bilgiyle yoğrulmuşlar. Cemaatten birisi işte melekleri soruyor. Bu papaz efendi yarım saat, bir saat işin felsefesini yaparak melekleri anlatıyor. Ve getirip lafı da İsa Aleyhisselam'a getiriyor falan filan. Hoca Efendi'ye soruyorlar. Hoca Efendi 3-5 kelimede tıkanıyor. Yani melekler işte cinsiyeti yoktur, nurdan yaratılmıştır, Allah'a isyan etmezler, bitti. Şimdi diğer taraf ise daha eğitimli. İşin felsefesine girdiği için daha böyle bir göz dolduruyor. Maalesef biz bugün Avrupa'daki nüfusumuzu da kaybetmek durumundayız. Yani evet 3-4 milyon Türk var ama belki bunların %30'unu şu anda kaybetmiş durumdayız. Yani tamamen Almanlaşan, dinle, imanla, Türkiye ile alakası kalmayan kimseler de çoğalıyor. Zaten bir milleti ayakta tutan dindir. Dil ve din.
Evet.
Yani dil ve dini siz çektiğiniz zaman yani ben İngiltere'de bunu görmüştüm 95-2000 senesinde. Bazı insanla tanışıyorduk, İngilizce konuşuyorduk. Nice zaman sonra benim babam Türk diyordu mesela.
Ya.
Bilhassa Kıbrıs Türkleri kardeşlerimiz. Türkçesi yok. Tamamen İngilizce konuşuyor. Yani artık asimile olmuş.
Dil gidince
asimil
zaten.
Asimile olmuş. Şimdi bu kardeşlerimiz müthiş bir dinamizm getirdiler. Avrupa kültürünü çok iyi biliyorlar. İslam kültürünü ve Türkçeyi burada öğrenince bunu meclis edip mesela aralarında roman yazan, aralarında efendim orada bugün işte Hollanda'ca hutbe okuyan yeni bir nesil ortaya çıktı. Daha önce bunlar yoktu. Daha önce Avrupa'da İslamiyet'i savunanlar bozuk bir Almanca ile, bozuk bir İngilizce ile işte Türkiye'den gitme veya orada bir şekilde eğitim almış ama aksanlı dediğimiz, yani Almancayı ve İngilizceyi tam konuşamayan, yarım yamalak yabancı olduğu belli olan, hatta konuşulduğunda hani gülülen, insanların böyle eğlenceyi aldığı, üslup olarak söylüyorum, dil olarak söylüyorum.
Anlıyorum.
Yani, bilgi olarak değil. Hani mesela bu yabancı konuşsa Türkçe nasıl gülüyoruz biz, değil mi?
Evet.
Yani oğulları söyleyemiyor, öyle evet, şey evet, yapan. Bizim evet. hoşumuza gittiği gibi. Yani hafif şey, eğlenceye alınan tipler İslam'ı savunmuşlar. Biraz da tabii bunların bir kısmı Batı kültürünü bilmediği için saçı sakallığına göre yine İslam aşağılanmış. Şimdi ise Türkiye'de modern bir eğitim almış. İslamiyet'i iyi bilen, modern ilimleri, felsefeyi, psikolojiyi iyi bilen ve o lisanı da en harika şekilde konuşan bir nesil yetişti elhamdülillah. Bununla alakalı çok ilginç bir şey de anlatmak istiyorum. Anekdot.
Hocam mezun verdi bu projeye. Yani.
Verdi ve şu anda 3-4 senedir vazife yapan kardeşlerimiz var.
Aa, çok güzel
tabii,
işte.
Tabii,
harika,
tabii.
Harika.
Şimdi bir hatıramı anlatacağım. Bizi bir gün Almanya'dan başpiskopos gelmiş. Almanya konsolosluğuna çağırdılar. Biz de bu öğrencilerin başında 4-5 tane Alman Türk diyelim biz buna. Alman vatandaşı, Türk gurbetçi kardeşimizle beraber biz de bu Taksim'deki Alman konsolosluğuna gittik. Gayet güzel, harika bir konferans salonu var orada. Harika bir manzara. Başpiskopos, tabii bütün Almanlar böyle güzel giyinip gelmişler. Biz de gittik. Tabii herhalde başpiskopos efendi anlattı yani işte Hristiyanlıktan, İslamiyet'ten. Biraz da Türkiye'de azınlıkların hakları olmadığından falan filan bayağı attı tuttu herhalde biraz. Ben tabii anlamıyorum tam. Oradan bir kızımız onun bu verdiği bilgilere cevap olarak, yani siz hani Türkiye'de hak, özgürlük yok diyorsunuz ama Almanya'da ne kadar Türk var? İşte atıyorum 3 milyon. Peki en ufak bir imam okulu, bir ilahiyat fakültesi falan var mı? Yok. O zaman yoktu. Şimdi var yalnız, onu da söyleyeyim. Yok diye tabii bir anda salondaki hava değişti. Yani aksansız bir Almanca.
Evet.
Yani Alman,
evet.
Almancasıyla.
Alman gibi, değil mi? Evet.
Ondan sonra tabii kokteyl, çay kahve bölümünde hemen o başpiskopos geldi bizim masaya. Bizim öğrencilerimizle beraber bir tarafta şey yapıyorduk, oturuyorduk. Kızımıza soruyor, sen diyor Almancayı nerede öğrendin? Bu da harika. Yani önce onu soruyor. Bu harika bir Almanca. Yani Türkiye'de bunu nasıl öğrendin? Ben Alman vatandaşıyım deyince daha çok şok oluyorlar.
Eyvah.
Şimdi yani orada başpiskoposun bütün karizmasını çizdi kızımız bir soruyla. Yani.
Alt üst etti.
Tabii. O yani orada belki onu bir Türk sorsaydı bu kadar etki yapmazdı.
Evet, evet.
Şimdi bu proje çok hayırlı bir proje.
Evet.
Bu kardeşlerimiz için inşallah ileride gidecekler. Oradaki bizim Türk gurbetçilerimize, Türk kökenli kardeşlerimize sahip çıkacaklar.
İnşallah.
Tekrar İslamiyet'e, hatta Türkçe'ye
İnşallah.
sahip çıkacaklar.
İnşallah.
Böyle çok hayırlı bir proje. Ben İnşallah. De bunun elhamdülillah Allah bana koordinatör olmayı nasip etti.
Harika bir şey
ben
hocam.
Ben bunu hakikaten büyük bir sadece iş olarak görmüyorum. Benim için bir sevda elhamdülillah.
Allah'ın büyük bir lütfu size.
Bu öğrencilerle bizde muhabbetimiz, çayımız, kahvemiz eksik olmuyor.
Eyvallah.
Çünkü proje çok harika. Çok yani...
Hocam şeyi de ben de zaman zaman yurt dışına gittiğimde görüyorum. Gerçekten müthiş bir ihtiyaç var. Yani müthiş bir ihtiyaç var. Bu çocukları dört gözle bekliyor oradaki insanlar. Çünkü Türkiye'den sizin de dediğiniz gibi giden hoca efendiler kuşatamıyor orayı. Çünkü Türkiye şartlarında yetişmiş. Çok ciddi bir
dil. Bir de geri gelme şeysi var. Yani oraya gidiyor, gün sayıyorlar. Hani,
yani, evet,
askere giden askerin şeyi gibi.
Evet.
Seviyorsa da sevmiyorsa da şu kadar kaldı baktı. Evet. Bu kadar kaldı. Üç sene, dört sene.
Evet.
Tam alışıyor falan derken geri geliyor.
Hocam ne kadar öğrenci Türkiye'de bu kapsamda var? Diğer üniversitelerde
şimdi
de...
Şimdi 5 üniversite olduğuna göre yaklaşık 250 bizde var. Yani bir 600-700 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Diğerleri daha az çünkü biz daha eskiyiz. Yeni başlayanlar da var.
Yani burada şeyi yapıyor musunuz hocam? Yani bu çocukların yetişme süreci nasıl oluyor Türkiye'de?
Şimdi
5 yıl herhalde değil mi okul?
5 yıl.
Evet.
Önce biz orada gidip güzel bir imtihan yapıyoruz.
Evet. İşte
oradaki derneklerimizin başvuruları değerlendiriyoruz. Başkonsolosluklar yapılıyor. Yani büyükelçiliğimize yapılıyor başvurular. Biz buradan 4-5 kişilik hoca grubu gidip orada bir mülakat yapıyoruz. Onları seçiyoruz. Yani orada lise bitirme şartı var. Bazen bizi arıyorlar Almanya'dan kardeşlerimiz. İnşallah belki dinleyenler var da programımızı.
Evet,
onlar da bir duyuru olsun.
Uydu kanalıyla dinleyenler oluyordur.
Diyorlar ki efendim çocuğum ilkokulu bitirdi. O Kur'an kursuna diyorlar. Ya burası Kur'an kursu değil diyorum. Almanya'da bir üniversiteye nasıl giriliyorsa aynı şekilde burada lise bitirecek. Orada belli imtihanları abim falan diyorlar. Avrupa imtihanlarını bitirmiş. Bizdeki üniversite imtihanı gibi bitirmiş olacak. Onları biz alıyoruz diyorum. Bir de 25 yaşa kadar sınırımız var. 25'ten daha büyükleri almıyoruz. O kardeşler biz orada biz mülakat yapıyoruz. Evet. Mülakatta yani kültürel ve dini sorular soruyoruz daha çok. Kur'an-ı Kerim'ine bakıyoruz. Oturmasına, kalkmasına.
Evet.
Onları seçiyoruz.
Evet.
Buraya geliyorlar. Burada tabii yine bir ay miray daha okullar hiç başlamadan yazın onları bir ön şey alıyoruz hazırla.
Hatta
şimdi orada da konsolosluklarımız onları eğitmek için. Oradaki imam hocalarımız, Diyanet'in gönderdiği hoca efendiler onları şimdiden eğitmeye başlıyor zaten. Yani lise son sınıftayken Kur'an-ı Kerim'ine falan bakıyor, fıkhına bakıyor. Onlar bu imtihanları geçince burada bizim Diyanet Vakfı'nın organize ettiği yurtlarımız var. Her türlü imkan hazırlanmış. Artı okul faaliyetleri haricinde bir de ekstra dersler veriyoruz. Daha iyi yetişebilir için bu kardeşlerimizin. Üsküdar'da Bağlarbaşı'nda merkezimiz var. Diyanet, evet, Vakfı'na ait.
Evet.
O merkezde işte yine Arapça, Kur'an-ı Kerim, diğer terminoloji dersleri. Bunları okuyorlar ki. Çünkü şöyle bir şey var İdris Bey. Yani siz mesela İstanbul'da bir dini sıkıntı olsa 1000 tane hoca var.
Değil mi?
Yani evet, alimimiz yok Allah'a şükür. Elhamdülüyor. Bir olmasa diğerine ulaşıyoruz. Bir mevlid olacak olsa en güzel sesleri seçiyor. Ama düşünün ki öyle kasabalar var ki belki bir tek bir tane buradan giden hoca efendi.
Evet.
Oranın en büyük otoritesi oluyor dini
çok
konuda.
Çok donanımlı olmak zorunda.
Yani evet, çok tefsirinden, hadisinden, fıkhından, sesiyle, sadasıyla göz doldurması gerekiyor. Biz onlara o yüzden bayağı bir ağırlık vermek istiyoruz.
Alışabiliyorlar mı Türkiye şartlarına? Çünkü hocam siz herhalde 20 yaşındadır getirdiklerinizi tahmin ediyorum. 19-20.
İlk zaman sıkıntı çekilse de sonra biraz fazla alışıyorlar. Fazla alışmaktan kastım şu. Tabii kendi memleketleri neticede. Tabii, yani tabii. Buranın toprağı diyelim, evet, bu kardeşlerimiz. Toprakları buradan bölünmüş zamanında. Fazla alışıp burada kalmak istiyorlar. Biz de aman diyoruz çocuklar yapmayın, eğitmeyin, biz sizi yani niye getirdik? Gidip oradaki kardeşlerinize faydalı olacaksınız. Oradaki asimil olan Türkleri, esrara, eroine, uyuşturucu müptela kardeşlerimizi kurtaracaksınız. Oradaki daha eğitimsiz gurbetçilerimizi organize edeceksiniz. Hem Avrupa vatandaşısınız siz. Orada İslam'da temsil edeceksiniz. Hatta İslam'da yayacaksınız diyoruz. Burada yani evet, öğretmenlik yapacak olsanız, burada binlerce öğretmenimiz var Allah'a şükür. İmamlık yapacak olsanız yani bugün
10 binlerce imam
var. 10 bin yani milyona yakın, belki daha fazla, değil mi? Eğitim almış.
Evet, insanlar.
İmam Hatip ve ilahiyat mezunu kardeşlerimiz var. Yani diyoruz sizin yaptığınızı biz yapamayız. Burada yapacağınız işi biz yaparız. Ama siz geri gitmeniz lazım. Sizin dilleriniz var. Elhamdülillah bu konuda başarılı olduk. Bir kısım kardeşlerimiz şimdi döndüler. Orada bizim Diyanet İşleri şu anda onlara maaş da ödüyor. Orada tabii evet, oradaki
hocam, oradaki görevlendirilmeleri nasıl oluyor Almanya'da? Alman hükümeti mi görevlendiriyor bunları?
Özel bir şeyle Diyanet'in böyle yurt dışında istihdam imkanı tanındı. Bütçesi buradan. Veya oradaki zaten Türk dernekleri var. Türklerin kurduğu cami dernekleri var.
Evet.
Yani hocayı biz veriyoruz bazen. Belki maaşını da onlar veriyor olabilir. Ama neticede organizasyonun Diyanet İşleri yapıyor. Gayet organize, gayet böyle muazzam bir şekilde, yani muntazam bir şekilde.
İş garantili bir şey bu yani. Oraya gittiklerinde.
Yani şunu söyleyeyim esasında belki 10 sene 20 sene iş garantisi var bu işte. Çünkü bizim mezunlarımız yarın orada bir öğretmenlik imkanı açılıverse. Yani düşünebiliyor musunuz? 4 milyon işte Türk nüfusu. Evet. Ve belki genç nüfusu çok yüksek orada. Evet, Avrupa'daki biliyorsunuz genç nüfusumuz çok fazla. Hatta olayı bu bağlamda bir de en son şu Fransa'daki...
Hocam onu aradan sonra gireceğiz.
Evet, müessif hadise olayı var ya.
Evet,
orayı da döndüreceğim. Yani genç nüfuslarla bir balansı kurmak istiyorum.
Eyvallah.
Yani elhamdülillah dönenler çok başarılı oluyor.
Bugün Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızı davet ettik. Uluslararası İlahiyat programını konuşuyoruz. Türkiye'nin dışında gurbetçi vatandaşlarımız var. Özellikle Avrupa ülkelerinde sayıları milyonlara aşan, 4 milyona yakın belki gurbetçi vatandaşımız uzun yıllardan beri Avrupa ülkelerinde hayatlarını idame ettiriyorlar ve bu kardeşlerimizin, dostlarımızın çocuklarına dinlerini öğretme noktasında ciddi dertleri var, endişeleri var, problemleri var. İşte bu noktada İlahiyat Fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikte geliştirmiş olduğu Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların çocuklarının alınıp Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde eğitime tabi tutulmalarını içeren bir program yürütülüyor ve son derecede faydalı mezunlarını vermiş, mezunlarının artık Avrupa'da din eğitimi yapmaya başladığı bir program bu. Hocam burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz tabii ilk başta da söylediniz. Hani bilgiye ulaşmak çok önemli ama bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmak bir o kadar daha, o da
eyvallah,
önemli. Doğru ağızlardan,
eyvallah,
doğru kaynaklardan ulaşmak çok önemli. İşte bugün Fransa'da son günlerde maalesef bir olay yaşandı. Orada da bunu görüyoruz. Sizin bu projenizin hem oradaki gurbetçilerin çocuklarına İslam dinini düzgün insanlardan öğrenmesini sağlayıp ve dinlerini, yaşamalarını devam ettirme noktasında bir faydası var ama bunun bir öte faydası daha var zannediyorum, değil mi? Yani Avrupa'da da İslam'ın daha doğru anlatılması, tanıtılması noktasında da bir faydası var mı? Nasıl gözlemliyorsunuz bunu?
Kesinlikle Edis Bey hocam. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in ve merselnake illa rahmetelil alemin diyor.
Evet.
İslamiyet bütün alemlere rahmet. Bugün Avrupa'nın İslamiyeti bizden daha fazla ihtiyacı var.
Eyvallah.
Şu manada yani yine bizde elhamdülillah bir İslam kültürü var yani. Orada aileler bölünmüş yani artık ailelerde baba bulmak mümkün değil. Yani İngiltere'de benim bir hatıram var. Bir hukuk mezunu bir Pakistanlı kardeşimiz Okullara onu ben rehberlik ettim. Öğretmenlik, öğretmen olmak istiyordu. Hangi okula gitsek aman bizde kaldı yalvarıyorlar. Ya dedim nedir bunun sebebi? Dedi hocam bunların hiçbirinin babası yok evde. Çocukların.
Allah Allah.
Ve ilkokullarda biliyorsunuz daha çok hanım öğretmenler.
Evet.
Diyorlar ki bana sana iyi bir maaş verelim. Hiçbir iş yapma. Futbol oyna bunlarla yeter. Allah. Az bir babalık görsünler. Yani okulda bariz olmasa evde erkek yok.
Evet.
Yani çocuklar top oynamak istiyor. Kadın öğretmenden oynayacak hali yok.
Evet.
Yani Avrupa'nın durumu çok perişan bugün. Yani ahlaki şeyler çökmüş. Evet. Aile kavramı yok olmuş. Bireyselcilik top yapmış. Hı-hı. Şimdi İslamiyet onlara da rahmet esasında. Sıkıntı şurada. İşte bizim bu Türkler dil bilmediği için, eğitimi yerinde olmadığı için maalesef komedi malzemesi olmuş Avrupalılar için. Hatta öyle bir komedi filmler de var böyle Türkleri yani cahil gösteren, arabaya binmesini bilmeyen, işte bir Volkswagen arabaya 10 tane Türk'ün sıkıştığını gösteren bazı komik şeyler çeviriyorlar. Böyle ben birkaç kere görmüştüm onları. İngiltere'de herkese Pakistanlıları böyle alay alan. Yani işin kötüsü bizim Türkler ve Pakistan'da oynuyor bu filmlerde hani.
Maalesef.
Böyle
maalesef.
Ama şimdi öyle değil. Şimdi felsefe bilen, Almancası harika, İngilizcesi harika. Televizyona çıktığı zaman bunları kök söktüren kaliteli insanlar gönderiyoruz. Ve bunlar esasında oraya faydalı oluyorlar yani. Tabii şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'nin İslamiyet Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı. Yani bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancında böyle devlete isyan olmaz. Böyle bombalama, terörizm, şu bu olmaz. Yani bir İslam devletinin içinde bile bir zulüm olsa dua ile, barış ile, hakkı ve sabrı tavsiye ederek düzeltilir.
Evet.
Ama biliyorsunuz haricilerde, şunlarda, bunlarda bırakın yani bir batılı ülkeyi İslam devletine bile başkaldırılır. Değil mi?
Evet. Evet.
Şimdi bunu tarih boyunca yaşamışız.
Evet, örnekleri var.
Var. Evet. Var. Yani siz bırakın Avrupa'yı. Evet. Adam kendi içindeki idarecisine bile baş kaldırır. Halbuki Ehl-i Sünnet'te bu yoktur. Ehl-i Sünnet'te yani Türkiye tarihinde iyi okursak değil mi? Hiçbir zaman bir isyan olmamıştır. Ama bugün mesela Müslümanların Allah'a şükür konumlarımız fena değil.
Tabii.
Ama bunu nasıl elde ettik? Yani barışla, işte oyumuzla, efendim sükutu pasif direnişle bugünlere geldik. O yüzden bizim buradaki verdiğimiz eğitim çok önemli. Bizim eğitimimiz yani, ikna
modeli
etmeye.
Modeli çok önemli.
Tabii ikna etmeye. Tamam teslim olmak yok. Dinden taviz vermek yok kesinlikle.
Evet.
Ama dini yani zorla efendim bombalayarak, adam öldürerek yaymak gibi şey de zaten İslam'a da uygun değil.
Evet.
Şimdi bizim giden bu gençlerimiz orada insanlara İslam'ı güzel anlatıyor. Mesela size bir örnek vereyim. Ankara mezunu, Ankara Uluslararası İlahiyat mezunu bir kardeşimiz. Rotterdam'da şu anda hocalık yapıyor. Belki bizi dinliyorsa ona da selam ediyorum buradan.
Eyvallah.
İsmini vermeyeyim, reklam olmasın. Her hafta 4-5 kişi Müslüman oluyor. Çünkü bu hoca efendi kutbeyi Hollandaca okuyor.
Ha.
Yani yarısını Türkçe, yarısını Hollandaca okuyor. Ha. Şimdi Hollandaca bilen bir imam düşünün.
Ya.
Koca Hollanda'da yani belki değil ilk mi? Örneği bu. Yani net şekilde bilen. Tabii bütün dini merak eden insanlar oraya akın ediyorlar. Ve Almanya'daki işte Almanca kutbe okuyan bir hoca efendi düşünün.
Evet.
Esasında o ülkeler için de bir rahmet bu.
İşte evet.
Hem bizim orada gençlerimizi hayırlı yola kanalize etmek. Bakın şimdi en son bombacılar. Bunlar esrar, eroin, Avrupa'nın her türlü rezaletini yaşıyorlar. Ama Müslümanlar. Müslümanlar için de ya bir dini duygu var işte, ölmemiş bu dinin. Bir günde bu dini duygu canlanıyor. Ne yapalım? Biz çok işte kötülük yaptık bilmem ne. Şehit olalım. Hadi bakalım alalım elimize silahı. Kim Müslümanlara küfretti? Hadi bunu gidip bunları vuralım.
Yani böyle bir altyapısı var.
Altyapısı var tabii.
Psikolojik altyapısı var yani.
Şimdi Fransa'da...
Aslında Avrupa'nın bataklığında zehirlenen Müslümanların...
Geçen bana bir İsveç'ten bir Yahudi büyük zengin bir iş adamı geldi. Bir buradaki Türk ortağının yerine gelmiş. Beni de çağırdılar. Hocam zor sorular soruyor. Dedim bunların ben zor sorularını bilirim cevaplarını. Beni götürün. Bana IŞİD'den sordu işte biliyorsun. Başımıza bela bu yani.
Evet.
Suriye'de Müslümanlar öyle. Yani bir tane yani düşman da kimse öldürülürse 10 tane Müslüman öldüren bir canavar bunlar yani.
Evet, maalesef.
Ya dedi bu IŞİD falan deyince bak dedim. Bunları yetiştiren sizsiniz. Şimdi Fransa'da en son hadise değil mi? O iki kardeş.
Evet.
İkisi de Fransa doğumlu.
Evet.
Burada okumuş, lise, ortaokul, üniversite bitirmiş.
Okumuş.
Evet, hepsini okumuş. Oranın her türlü kültürel şeyini tatmış.
Evet.
O zaman kim sorumlu bunlar? Bunlar yani Pakistan medresesinde
okumadı.
Efendim Suudi Arabistan'ın üniversitesinde okumamış.
Ya.
Bunları eğiten sizsiniz. Bunlara nasıl bir hınç, nefret yüklediniz ki artık bu ayrımcılıktan dolayı mıdır? Irk ayrımı mıdır? Yani kültürel ayrımcılık mıdır? Bunlar nasıl doldu ki? Adamlar önce öldürmeyi, sonra da ölmeyi böyle bir şeref biliyorlar.
Evet.
Böyle bir psikoloji düşünebiliyor musunuz?
Evet.
4-5 milyon orada Afrika'da yaşıyor. Tabii şöyle düşünüyor bunlar. Bu Fransızlar bizi perişan etti Cezayir'de. Bizi
sömürdü.
Yerimizden, yurdumuzdan etti. Bizim ne işimiz var Fransa'da? Bizim memleketimiz ne güzeldi. Biz buralara geldik. Burada da 5. sınıf, 3. sınıf bile değil. 5. sınıf vatandaş gettolarda yaşıyoruz. İş güvencemiz yok. Eğitimimiz sıfır. Zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Ya içki müftela, ayaşlık, sarhoşluk,
uyuşturucu
yani. Veyahut da biraz dindarlaşınca zaten bu hayat çekilmez. Bir an önce ölelim, öldürelim, cennete gidelim.
Evet.
Bu doğru bir İslam anlayışı değil. İslam insanları ihya etmek için gelmiş.
Değil mi?
Ama işte siz insanların ümitlerini tüketmeyeceksiniz. Biz Türkiye'de bu kardeşlerimize bu ümidi veriyoruz. Aman gidin orada diyalogdan kaçınmayın. Yani şu diyalog dedim, dinler arası diyalog anlaşılmasın hemen.
Eyvallah.
Dinimizi anlatın yani. Oradaki insanlarla böyle güzel, dinimizin güzel tarafını anlatın, konuşun. İslam barış dinidir, kardeşlik dinidir, efendime söyleyeyim, güzellik dinidir, yardımlaşmaktır, ailedir.
Evet.
Güzel değerlerimiz, evrenseldir bütün değerlerimiz. Evet. Ha, bugün şunu söyleyeyim. Bütün dinlerin değerleri evrensel değildir. İslam dışındaki diğer dinlerin bütün hükümlerine bakarsanız, üç aşağı beş yukarı, evrensel değildir. Mesela Yahudiler ne diyorlar? Sadece Yahudi olacak yani. Bir adam iyilik yapacaksın.
Tamamen milliyetçi.
Milliyetçi yani şimdi Yahudilisi dünyada uygulayabilir misiniz?
Mümkün.
Kur'an-ı Kerim diyor ki Harvard hukuk fakültesinin duvarına yazmışlar bu ayeti kerimeyi.
Evet.
Diyorlar ki ya biz bu kadar ileri gidemedik. Şu evrenseliğe bakar mısınız? Annen baban ve kendi nefsin aleyhine bile olsa şahitlik et. Doğrulukta sağlam dur.
Evet.
Bu ne demek ya? Şimdi mesela diyor Alman Amerikan polisi bir suçu yakalayınca sessiz kalma hakkın var. Yani sen suç işlediyse bile söylememe hakkın var. Ya İslam diyor ki olmaz. Sen bir suç işledin. Masum bir insanı yakaladılar bu adam suçlu diye. Nefsin aleyhine diyecek, o işi ben yaptım diyeceksin.
Evet.
Bu kadar yüksek bir standart. Bunu siz nereye götürseniz bu standardı herkes bunun karşısında şapkasını çıkarır.
Evet.
Bir gayrimüslim, bir Hristiyan, bir Yahudi bile ya bu ne harika bir hukuk der.
Evet.
Ama Hristiyanlık da Yahudilik de bu yok. Bunu anlatacaksınız insanlara. İslam kardeşlik diyor. İslam önce adalet diyor. Önce adalet. İnsan, İslamiyet diyor ki bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir.
Evet.
Şimdi bunları siz kime anlatsanız maalesef işte İslamiyet'in bu üstünlüğü belli olduğu için ne yapıyorlar? Bu İslamiyet'i kötü göstermeye çalışıyorlar. İşte bu
bir algı operasyonu da var.
Nasıl algı operasyonu? Yani gidiyorsunuz siz bir memlekette adamların memleketini işgal ediyorsunuz. Aç bırakıyorsunuz, su bırakıyorsunuz. Karısı doğum yapacak hastaneye izin vermiyorsunuz. Kadın yolda ölüyor. Şimdi bir babanın durumunu düşünün. Ya çocukları yani sahilde oynarken taranmış, böyle öldürülmüş masum yavruların babasını düşünün. Artık bu insan makul düşünebilir mi Allah aslında?
Evet.
Bu insan artık aslında bir el bombası.
Evet.
Değil mi? Canlı bombadır bu yani. Ne zaman patlayacağı belli olmaz.
Evet.
Psikolojisi dağılmış.
Evet.
Yani eli kucağında çocuğu ölmüş, 6 aylık bebeği ölmüş, bombalanmış, parça parça olmuş eşi ailesi.
Evet.
Şimdi böyle bir insan her şey yapabilir. Ve bunu yaptığı zaman ha diyorsun bu Müslüman işte ne yaptı? Şunu yaptı. Ondan sonra o Müslümanı yani Müslüman olduğu için yapmıyor ki onu.
Evet.
Ailesi dağılmış, eşi kurşunlanmış, çocuğu parçalanmış. Bir zulüm yani bir, o da bir delilik yapıyor.
Evet.
İşte Müslümanlar böyle diyorsunuz. Ve bunu kasıtlı yapıyorlar size söyleyeyim.
Onun arka planındaki o zulmü kimse görmüyor tabii. Hiçbir
tabii,
medya
tabii,
organı
tabii,
bunu ortaya
tabii,
koymuyor.
Tabii, tabii. Şimdi maalesef. O yüzden bizim gönderdiğimiz bu kardeşlerimiz çok çok önemli bir vazife. Eğer
eyvallah.
Biz hakikaten bu şekilde adam gönderemezsek oradaki Müslüman azınlıklara inanın yakın zamanda Avrupa'da İslam'ı bitirmek istiyorlar. Şu an niye bu en son Pegida hadisesi, Fransa hadisesi ortaya çıktı? Çünkü İslam iki şekilde gelişiyor. Bir, yani size bir şey söylesem belki çok hayretinize gider. Belçika'daki doğan Müslüman çocuklarla Hristiyan çocukların sayısı aynı.
Allah Allah.
Yani Müslümanlar Hristiyanlar yarı yarıya değil. Şu an atıyorum 8 milyon Belçika'nın belki 1 milyonu Müslüman.
Evet,
yani göçmen işçi falan ama
sayısal olarak.
Oradakiler evlenmediği için, doğum olmadığı için.
Evet.
İngiltere'deki %2-3 Müslüman var. Pakistanlı daha çok. Bangladeşli Türkler de var az sayıda. Hristiyanların kiliseye gitmesiyle camiye giden Müslüman sayısı aynı. Yani kiliseye giden de camiye giden.
Aynı diyorsunuz aynı, ama oran
sayı aynı. Oran
da daha bizimki daha güçlü
oran, fazla. Yani bizde de bizde mesela %80 varsa onlara %2 var.
Evet, evet.
Onların %2'si bizim %80'i aynı sayı oluyor.
Evet.
Şimdi bunlar Batı'yı korkutuyor maalesef. Sadece korkacak bir şey yok. İslamiyet'in kimse zarar gelmez ama tabii o kültürel genler, genetik o İslam düşmanlığı.
Ön yargılar.
Şimdi ne yapıyorlar? Nasıl yaparız da şu Müslümanlar Avrupa'dan kovarız? Ha, iki şekilde bunlar çoğalıyor demiştim. Bir, Müslüman çok aile değeri olduğu için Müslümanlar çoğalıyor.
Evet.
Yani üçken beş oluyor. Beşken on oluyor yani.
Evet.
Artı bir de bunlar orada İslam yayıyorlar. Bir de oranın kendi Fransız, kendi Alman, kendi İngilizleri Müslüman oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bunlar sağlam bir dini eğitim almamışsa maalesef böyle aşırı akımların etkisine giriyorlar.
İşte
hemen gidelim, işte Afganistan'a gidelim, Pakistan'a gidelim.
Maalesef.
Ya şunu da söyleyeyim, yani Müslümanlar cihatta eder, yani cihat yok demek istemiyorum.
Evet.
Yani böyle light bir İslam'da cizmeyelim yani.
Evet.
Ama bu devlet politikasıyla olur. Evet. Böyle terörizm de olmaz yani.
Evet.
Bu
evet.
Devlet politikasıyla olur. Cephe savaşı olur, sivillere zarar vermeden onu devletler karar verir. Nasıl evet. Fransız devleti karar veriyorsa, değil mi?
Evet, evet.
Ama bunlar işte biraz macera perest. Zaten çok günah girdik. Bir an önce
evet,
bunlardan
evet,
böyle hani böyle evet. Bir Puritan anlayış da var.
Evet, evet.
Bunlar aşırı akımlara kapılıyorlar. Yani şu anda IŞİD dediğimiz o şeyin çoğu Avrupalı Müslümanlar. Yani Türkiye'den giden fazla yok o kadar. Hı. Fransa'dan var, Almanya'dan var. Hatta İngilizlerin kafasını gezen biliyorsunuz.
Evet.
Değil mi? İngiliz John diye ismin çıktı. Niye? Çünkü o ülkeler zamanında ya izin vermemişler veya aşırı akımlara izin vermişler. Bilemiyorum artık, şimdi sebepleri ayrı bir sohbet konusu. Buralara sağlıklı bir İslam anlayışı gitmemiş. Böyle dışlayıcı, savaşçı veya düşmancı bir yaklaşımla gitmiş oraya giden din adamları. Hı-hı. Haklı sebepler, kültürel haklı sebepler olabilir ama
hı-hı.
Şimdi Allah Resulü'nün hayatına bakıyoruz. Mekke döneminde 10 sene işkence görmüş.
Ya.
Kızı orada şehit olmuş
ya.
Deveden itildiği için. Torunlarını ya. Kaybetmiş. Malı mülkü bütün Müslümanların ellerinden alınmış. Buraya Fatih bir şekilde Allah Resulü geri geldiğinde ne diyor?
Mekke'nin fethi zamanı ya. Diyorsunuz değil mi?
Ya normalde orada artık tam bir esasında intikam olması gerekiyor ya. Değil mi? Biz şu anda kendi başımıza onların %1'i gelse
ya.
Canını varlık bırakmak istemeyiz.
Ya.
Allah Resulü hepsini affediyor. Hatta kendine zulmeden Ebu Süfyan gibi
evet.
Radıyallahu anh sonra sahabe oldu
evet,
tabii de.
Evet.
Onun evine giren de diyor.
Kurtulmuştur.
Ya düşünebiliyor musunuz?
Dokunmayın
bu gani gönüllülüğü.
Ya.
Şimdi kendine hakaret eden şairler, şunlar, bunlar, Kâb-ı Zübeyirler, hepsini ya. Affediyor falan filan. Şimdi bizim örneğimiz bunlar.
Değil mi? Çok güzel bunlar. Temas ettiniz hocam. İşte onun için Uluslararası İlahiyat Programı çok önemli. Yani sadece Avrupa'daki Türklere İslam'ı öğretecek kişileri yetiştirmiyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa'da İslam'ı doğru anlatacak. Doğru
kesinlikle.
Anlaşılmasını sağlayacak. Yaşantısıyla, söylemiyle, her şeyle doğru anlaşılmasını sağlayacak. Bugün yaşanan problemlerin de efendim belki de önüne geçecek bir proje, bir çalışma bu. Tebrik ediyoruz inşallah hocam. Başarılarının devamını diliyoruz. Rabbim muvaffak kılsın inşallah.
Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiniz.
Estağfurullah.
Bu programımızı, projemizi anlatma fırsatı oldu.
Estağfurullah. Çok da iyi oldu, çok da yerinde oldu. Biz de bu kadar derinlemesine konuya vakıf değildik, biliyorduk konuyu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programında bugün Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Uluslararası İlahiyat Programı'nı ve yapılan çalışmaları dinlemiş olduk. Gerçekten bütün insanlık İslam'a aç. Bu gençler de Avrupa'da oradaki bizim vatandaş, Türk vatandaşlarının çocukları olan bu gençler de geliyorlar. Burada İstanbul'da 5 yıl ilahiyat eğitimi alıyorlar. Bunlar Avrupa'da doğmuş. Almancayı, Hollandacayı veya hangi yöreden gelmişseler oranın dilini çok iyi bilen, kültürünü çok iyi bilen ama İslami bir dertleri, kaygıları olan bu gençler 5 yıl eğitim aldıktan sonra tekrar ülkelerine dönerek orada efendim güzel bir şekilde dinlerini tebliğ etmeye, anlatmaya hem kendi gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarının gençlerin muhafazası için eğitimler veriyorlar, uğraşıyorlar. Hem de orada dinin doğru anlaşılması için, İslam'ın doğru anlaşılması için maalesef oluşturulan bu büyük çaba gösterip oluşturulan bu kötü imajın belki ortadan kaldırılması bu çocuklar, bu gençler eliyle olacak. Hocamlar bu noktada ciddi gayret içerisindeler. Kıymetli dostlarımız, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir misafirle, konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.